Ayrım 8.
Zaten eskiden de güzel değildi. Tatlı, saf bakışlı, uysal bir kızdı. Hiç sesi çıkmazdı. Çok eskiden bir kere çalışırken birdenbire bir şarkı tutturunca çevresindekilerin şaşkınlıkla gülmeye başladıklarını hiç unutmam. "Mari şarkı söylüyor, Mari şarkı söylüyor" diye tutturmuşlardı. Kızcağız öyle utandı ki bir daha sesi çıkmadı. O zaman onu da seven, okşayan olurdu. Ama hasta, bitik halde eve dönüşünden sonra tek bir kişi kalmadı Mari'ye acıyan. İnsanlar bazen ne kadar acımasız olabiliyorlar. Böylesi konularda ne kadar katı yargılar verebiliyorlar. Herkesten önce onu hınçla, hakaretle annesi karşıladı. "Namusumuzu iki paralık ettin" diye kızının başına geleni ilkin o açığa vurdu. Mari'nin döndüğü duyulunca herkes onu görmeye koştu. İhtiyarlar, çocuklar, kızlar, kadınlar, hemen hemen bütün köy halkı, bir an önce yetişmeye can atan hırslı bir kalabalık koca karının kulübesinde toplandı. Mari, aç, sefil bir halde annesinin ayakları dibinde ağlıyordu. Kalabalık içeri dolunca bedenini darmadağınık saçlarıyla örterek yere kapandı. Gelenler ona iğrenç bir yaratığa bakar gibi bakıyor, ihtiyarlar onu kınayıp azarlıyor, gençlerse onunla alay ediyorlardı. Kadınlar da öfkeyle söyleniyor, bir örümceğe bakar gibi tiksintiyle bakıyorlardı. Anası bütün bu olanlara hiç ses çıkarmıyor, hatta baş sallayarak yapılanları hoş görüyordu. Kadın o zaman bile ölüm derecesinde hastaydı. 2 ay sonra da öldü. Öleceğini bildiği halde son ana kadar kızıyla barışmayı aklından geçirmedi. Onunla hiç konuşmaz, taşlıkta yatırır, hemen hemen yiyecek de vermezdi. Kadının hasta ayaklarının sık sık sıcak suya sokulması gerekiyordu. Mari her gün bu işi yapar, anasına bakardı. Koca karı kızın hizmetlerini kabul eder ama bir tek tatlı söz söylemezdi. Mari her şeye katlanıyordu. Onunla tanıştıktan sonra annesine hak verdiğini ve kendisini son derece aşağılık bir yaratık saydığını da fark ettim. Koca karı büsbütün yatağa düşünce köyün kadınları oranın göreneklerine uyarak ona sırayla bakmaya başladılar. O günden sonra Mari'ye hiç yiyecek verilmedi. Köyde herkes onu kovuyor, hiç kimse ona iş vermiyor, yüzüne tükürmekte birbirleriyle yarışıyorlardı sanki. Erkekler çirkin sözler atıyor, onu kadından saymıyorlardı. Arada bir pazarları sarhoşlar, alay olsun diye Mari'nin önüne para atıyorlardı. Metelikleri yerden sessizce toplardı kız. O sıralar kan tükürmeye başlamıştı. Sonunda üstündeki paçavralar büsbütün parçalandı. Kız evden çıkamayacak hale geldi. Köye dönüşünden beri yalın ayak geziyordu. Bu arada içlerinde yalnız okullu olanların 40 kişiyi bulduğu kalabalık bir çocuk topluluğu Mari'ye takılmaya başladı. Üstüne çamur fırlattıkları bile oluyordu. Mari ineklere bakmasına izin vermesi için çobana yalvarmıştı. Ama adam kovdu onu. Kızcağız izin verilmediği halde sabahları sürünün peşine takılırdı. Çoban kızın işe yaradığını fark edince artık onu kovmuyor, arada bir yemek artıkları, hatta peynir ekmek veriyordu ona. Çoban bu davranışıyla son derece iyilikçi olduğu kanısındaydı. Mari'nin annesi ölünce papaz kilisede onu herkesin önünde rezil etmek fırsatını kaçırmadı. Gözyaşlarını ve tabutu nasıl izleyeceğini görmek isteyen halk da orada toplanmıştı. Henüz genç ve büyük bir vaiz olmak hayaliyle yaşayan papaz kalabalığa Mari'yi göstererek şöyle dedi. "Bu saygıdeğer kadını ölüme götüren işte bu kızdır." Aslında yalandı. Çünkü koca karı 2 yıldır hastaydı. "Şimdi karşınızda duruyor ve Tanrı'nın gazabına uğradığı için yüzünüze bile bakmaya cesaret edemiyor. Yalın ayak, üstü başı dökük. Erdemsiz kişilerin kaçınılmaz sonucu. Kimdir bu? Bu ölenin kızıdır." Daha bir sürü buna benzer şeyler. İnanır mısınız, bu adi davranış hemen hepsinin hoşuna gitmişti. Ama tam o sırada beklenmedik bir şey oldu. İşte çocuklar karıştı. Çünkü o sıralar çocuklar benden yana olmuş, Mari'yi sevmeye başlamışlardı. Bunun nasıl olduğunu da anlatayım size. Bir aralık Mari'ye bir yardımda bulunmak istemiştim. Elimde meteliğim olmadığı için para veremiyordum. Ufak bir pırlanta iğnem vardı. Köyden köye dolaşıp eski elbiseler satan gezginci bir eskiciye okuttum. Adam 40 franklık iğneye 8 frank verdi. Uzun süre Mari'nin yolunu gözledim. Sonunda bir gün köyün dışında dağa çıkan bir patikada çitin yanındaki bir ağacın arkasında karşılaştık. 8 frank uzattım. Dikkatle harcamasını söyledim. Çünkü bir daha elime para geçeceği yoktu. Sonra onu öptüm ve bunu herhangi bir kötü niyetle yaptığımı sanmamasını, bunu kendisine aşık olduğum için değil, acıdığımdan, mutsuz saydığımdan yaptığımı anlattım. Bir yandan onu avutmak istiyor, hem de kendisini herkese karşı bu kadar küçük düşürmemesi için onu kandırmaya çalışıyordum. Ama o söylediklerimi anlayamadı sanırım. Ben konuşurken hiç ses çıkarmadan, gözlerini indirerek utangaç bir tavırla susmuştu. Ama yine de sezdim bunu. Sözümü bitirince hemen elimi öptü. Ben de onun elini öpmek isteyince bırakmayıp çekti. O aralık çocuklar bizi seyrediyormuş. Bizi gözetlediklerini sonradan öğrendim. Islık çalmaya, gülmeye, alkışlamaya başladılar. Marie koşarak kaçtı. Çocuklarla konuşmaya kalktım, beni taşa tuttular. Hemen o gün bütün köy olanı biteni öğrendi. Bütün suç yine Marie'ye yüklendi. Ondan büsbütün nefret etmeye başladılar. Üstelik bir ceza vermeyi bile düşündüklerini duydum. Bereket, korktuğumuza uğramadık. Ama çocuklar işi büsbütün azıttılar. Ona adım attırmamaya, eskisinden daha çok takılmaya başladılar. Üstüne çamur atıyor, peşinden kovalıyorlardı. Kızcağız zayıf göğsü tıkanarak soluğu kesile kesile kaçıyor, çocuklar arkasından küfürler yağdırıyorlardı. Bir keresinde onlarla kavgaya tutuştum. Sonradan onlarla konuşma fırsatını buldum. Her gün yeni bir şey anlatıyordum. Bazen duraklayıp dinliyor, yine de küfürü eksik etmiyorlardı. Marie'nin ne kadar mutsuz olduğunu anlattım. Çok geçmeden küfürü bırakıp yanından sessizce geçmeye başladılar. Daha sonra Marie hakkında öbür bildiklerimi de anlattım. Hiçbir şeyi saklamadım onlardan. Beni büyük bir merakla dinliyorlardı. Bir süre sonra Marie'ye acımaya başladılar. Bazıları onunla karşılaşınca selam bile veriyordu. Orada tanıdık olsun olmasın, karşılaşanlar birbirine selam verirler. Marie nasıl şaşırmıştı kim bilir. Bir gün iki küçük kız çocuğu yemek götürmüş ona. Sonradan bana anlattılar. Marie'nin ağladığını ve artık onu çok sevdiklerini söylediler. Son zamanda ona da bana da bağlanmışlardı. Sık sık yanıma geliyor, kendilerine bir şeyler anlatmamı istiyorlardı. Güzel anlatıyor olmalıydım ki beni dinlemekten pek hoşlanırlardı. Sonraları yalnızca onlara bir şeyler anlatmak için okuyup çalışmaya başladım. Orada kaldığım 3 yıl süresince anlattım durdum. Beni, hatta Schneider bile, çocuklarla, büyüklerle konuşuyormuşum gibi konuşmakla ve her şeyi olduğu gibi söylemekle suçladığı zaman çocuklara doğru söylemek gerektiği yanıtını verdim. Çünkü bence istediğimiz kadar gizleyelim, çocuk nasıl olsa gerçeği bulup çıkaracak. Üstelik belki de buna kötü yollardan ulaşacaktır. Oysa benden kötü bir şey öğrenmelerine olanak yoktu. Herkes kendi çocukluğunu düşünmeliydi bir kere. Ama düşüncelerimi kabul eden kim? Marie'yi öpüşüm, anasının ölümünden 2 hafta önceydi. Papaz vaaz verirken artık çocuklar benden yanaydılar. Hemen papazın davranışını açıkladım onlara. Öyle kızdılar ki papazın pencerelerini taşlayarak camlarını kırdılar. Onlara bunun kötü bir davranış olduğunu söyleyerek önledim. Ama bu kez de çocuklara kötü şeyler öğretiyorum diye köylülerin saldırısına uğradım. Hele çocukların Marie'ye olan düşkünlüğünü öğrenince büsbütün gözleri korktu. Ama Marie'nin mutluluğuna diyecek yoktu. Çocuklara onunla görüşmek yasaklandı. Yine de onlar köyün yarım vers açığında otlayan sürünün yanına giderek kızla buluşur, şeker filan götürürlerdi. Bazıları da onu kucaklayıp "Je vous aime Marie" dedikten sonra koşa koşa uzaklaşırlardı. Dipnot, seni seviyorum Marie. Hiç beklemediği bu mutluluk Marie'yi deli edecekti neredeyse. Hem utanıyor hem kabına sığamıyordu. Çocuklar, en çok da kızlar, benim kendisini sevdiğimi ve onlara hep ondan söz ettiğimi anlatmak için yanına gidiyorlardı. Kendisi hakkında gerekenleri anlattığımı, artık onu sevdiklerini, ona acıdıklarını, her zaman öyle kalacaklarını tekrarlıyorlardı. Sonra da neşeli, heyecanlı yüzlerle yanıma gelerek Marie'yi gördüklerini söyler, selamını iletirlerdi. Akşamları şelaleye giderdim. Orada kavaklarla çevrili, köyden görünmeyen bir yer vardı. Çocuklardan bazıları akşamları benimle birlikte orada toplanırlardı. Marie'ye aşkım onların da hoşuna gidiyordu. Çocukları aldattığım tek nokta da buydu. Marie'ye acıdığımı fark etmiyor, onu sevdiğimi, ona aşık olduğumu sanıyorlardı. Ben de bunu yalanlamıyordum. Hayallerini kırmıyor, aralarındaki bu söz birliğine ses çıkarmıyor, davranışlarımdan gerçeği anladıklarını doğruluyordum. Bu küçücük kalplerdeki incelik ve şefkat akla sığmazdı. Sevgili Leon'ların aşık olduğu Marie'nin üstü başı dökülüyor, ayakkabısı yok diye, inanır mısınız, ona ayakkabı, çorap, iç çamaşırı, hatta elbise bile buldular. Bunu nasıl başardıklarını akıl erdiremedim. Hep birlikte beceri vermişlerdi. Sorduğum zaman kızlar yanıt yerine neşeli kahkahalarla el çırpıyor, boynuma atılıyorlardı. Arada bir yine gizlice görüşmek için Marie'nin yanına giderdim. Hastalığı çok ilerlemişti. Güç yürüyebiliyordu. Sonunda çobana da yardım edemez oldu. Yine de her sabah sürüyle çıkıyor, sert bir kayanın en görünmeyecek köşesine sinerek orada sürünün dönüşüne kadar kıpırdamadan oturuyordu. Veremden öyle halsiz düşmüştü ki çoğu zaman gözleri kapalı, başını kayaya yaslamış, öylece ağır ağır soluyarak dururdu. Yüzü iyice incelmiş, bedeni iskelete dönmüştü. Alnı, şakakları buram buram terliyordu. Onu hep bu halde buluyordum. Çevreden görmemeleri için yanında ancak birkaç dakika kalıyordum. Marie, ben görünür görünmez gözlerini açıp ellerimi öpmeye başlıyordu. Bu ona öyle bir mutluluk veriyordu ki artık ellerimi kaçırmıyordum. Yanında kaldığım sürece titriyor, durmadan ağlıyordu. Birkaç kez konuşmak istedi ama sözlerini anlamak güçtü. Heyecandan ve duyduğu şaşkınlıktan deli gibi oluyordu. Bazen çocuklar da benimle gelirlerdi. O sıralar az ötede durur, bizi sanki bir kimseden ya da gelecek bir tehlikeden korurlardı. Bu onlara son derece zevk veren bir görevdi. Yanından ayrılınca Marie yine hareketsiz, gözleri yumulu, başı kayaya dayalı kalırdı. Böylece hayal kuruyordu belki de. Bir sabah sürüyle birlikte çıkamadı. Artık bomboş olan evinde tek başına kaldı. Çocuklar bunu öğrenir öğrenmez ziyaretine koştular. Marie yalnız başına yatakta yatıyordu. Nöbetleşe uğrayabilen çocuklar ona 2 gün baktılar. Ardından köy halkı Marie'nin gerçekte ölüm döşeğinde olduğunu duyunca ihtiyar kadınlar da sırayla yanında beklemeye başladılar. Köylüler de Marie'ye acımaya başlamış olmalıydı. Gerçekten artık çocuklara eskisi gibi karışmıyor, onları azarlamıyorlardı. Marie kendini kaybetmişti. Öksürük nöbetleri yüzünden geceleri de rahat uyuyamıyordu. Yaşlı kadınlar çocukları yanından kovaladıkları halde onlar hiç olmazsa "Bonjour Notre Bonne Marie" demek için pencerenin dibinden ayrılmıyorlardı. Dipnot: günaydın bizim iyi Marie'miz. Marie çocukların sesleriyle canlanır, başında bekleyenlerin karşı koymasını aldırmadan dirsekleri üzerinde doğrulmaya çalışarak başıyla teşekkürler ederdi. Çocuklar tatlı, yiyecek götürmeye devam ediyorlardı. Ama Marie'nin ağzına bir şey koyduğu yoktu. İnanın bana, Marie bu çocuklar yüzünden mutluluk içinde öldü. Onların sayesinde başına gelen felaketi unuttu. Onlar eliyle affa uğradığı inancına kapıldı. Oysa son gününe kadar kendisini büyük bir günahkar sayıyordu. Çocuklar kanatlarıyla pencereye vuran kuşlar gibi her sabah "Nota minos Mary" diye seslenirlerdi. "Seni seviyoruz Mary." Marie çok çabuk öldü. Daha çok yaşayacağını tahmin ediyordum. Ölümünden bir gün önce akşam güneş batmadan yeniden uğramıştım. Beni tanıdı sanırım. Son olarak o kupkuru elini sıktım. Ertesi sabah çocuklar ansızın gelerek hasta kızın ölümüne haber verdiler. Ondan sonra da çocukları kimse tutamadı. Marie'nin tabutunu çiçeklerle donattılar. Başına çelenk taktılar. Papaz kilisede ölüyü kötülemeye kalkışamazdı. Zaten törene pek az kimse, birkaç meraklı gelmişti, o kadar. Cenaze kaldırılırken çocuklar hep birlikte tabuta doğru atıldılar. Ama kaldıramadıkları için büyüklere yardımla ve tabutun peşinden ağlamakla yetindiler. O zamandan beri çocuklar Marie'nin mezarını hiç unutmazlar. Her yıl çiçeklerle donatır, güller dikerler. Yalnız ben Marie'nin cenaze töreninden sonra çocuklar yüzünden bütün köyün düşmanlığını üstüme çektim. Buna en çok papazla öğretmen ön ayak oldu. Çocuklara benimle görüşmeleri kesinlikle yasaklandı. Bu işin kontrolünü Schneider üzerine almıştı. Yine de bizim ilişkilerimiz büsbütün kesilmemişti. Hiç olmazsa birbirimizle karşılıklı işaretleşiyorduk. Arada bir bana mektup gönderdikleri de oluyordu. Bundan pek yakınmadım. Ama sonraları her şey yoluna girdi. Çünkü bana gösterilen bu düşmanlık yüzünden çocukları daha yakından tanıyabildim. Son yıllarda Tibo ve papazla da barışır gibi oldum. Schneider'le çocuklara uyguladığım zararlı yöntem üzerine tartışmalarımız ise hiç kesilmedi. Oysa ki ne yöntemim olabilirdi ki benim? Ayrılmama yakın Schneider garip bir düşüncesini de açıkladı. Ona göre ben yüz ve yapı bakımından büyük insana benzesem de gelişmem, ruh ve karakter bakımından tam bir çocuktum. 60'ıma bile gelsem böyle kalacaktım. Çok güldüm buna. Profesörün dediği doğru değildi. Nerem çocuğa benziyordu benim. Yalnız bir bakımdan hakkı vardı. Ben büyük, olgun insanlarla birlikte olmayı gerçekten sevmem. Çoktandır farkındayım bunun. Beceremediğimden sevmem. Benimle ne konuşurlarsa konuşsunlar, istedikleri kadar yakınlık göstersinler, bir ağırlık duygusundan kurtaramam kendimi. Bu yüzden de bir an önce asıl arkadaşlarımın yanına dönmeye bakarım. Gerçek arkadaşlarım her zaman çocuklar olmuştur. Bunun benim çocuk oluşumla bir ilgisi yok. Çocukların dünyası beni karşı konulmaz şekilde çekiyor, o kadar. Köye yeni geldiğim, yurt özlemini bastırmak için başımı alıp dağlara çıktığım günlerdeydi. Zaman zaman öğleleri ellerinde çantaları, taş tahtalarıyla gülüşe oynaşa koşuşup bağırışan okullu çocuk kalabalığını gördükçe içim onlara akardı. Nedenini bilmeden her karşılaşmamızda olağanüstü ve iyilikçi bir duygu bütün benliğimi kaplıyordu. Kız ve erkek çocukların kovalamaca oyunlarını, gözümün önünden hızla geçip giden minicik ayakları seyrediyor, çoğu okuldan eve kadar birkaç kere dövüşüp barıştığı için gülmelerinden, gözyaşlarından içim sevinçle dolarak kederimi unutuyordum. Zaten sonraki 3 yıl içinde de insanların nasıl ve niçin kederlendiklerini akıl erdiremedim. Bütün kederimi onlara bağlamıştım. Bir gün olsun köyü bırakarak buraya, Rusya'ya geleceğim aklımdan bile geçmemişti. Ömrümün sonuna kadar orada kalacağımı sanıyordum. Oysa Schneider'in bana ölünceye kadar bakmasına olanak yoktu. Ayrıca o sırada ortaya önemli bir sorun çıktı. Schneider de beni gitmem için sıkıştırmaya başladı. Burayla benim adıma haberleşti. Bu iş belki de geleceğime bambaşka bir yön verecek. Ama bence bunun pek önemi yok. En önemlisi hayatımın kökten bir değişime uğruyor olması. Orada neler bıraktığımı, neler kaybettiğimi bilemezsiniz. Trenle gelirken de artık insan içine çıkacağım. Oysa bunun için ne hazırlığım var diye düşünüyordum. Üstüme düşeni bütün gücümle yerine getirmeye kararlıydım. İnsanlar arasına karışmak belki de kolay olmayacak. Öncelikle karşımdaki kim olursa olsun ona içten davranmaya karar verdim. Benden bundan çoğunu da isteyeceklerini sanmıyorum. Belki burada da beni çocuk yerine koyacaklar. Olsun. Ayrıca nedense herkes bana bir budalaymışım gibi bakıyor. Gerçekte hastalığım sırasında budalaya benziyordum. Ama şimdi budala yerine konulduğumu anladığıma göre budala olabilir miyim? Bir yere girdiğim zaman bak beni budala yerine koyuyorlar ama akıllıyım aslında. Kimse de bunu fark edemiyor diye düşünüyorum. Çoğu zaman düşünürüm bunu ben. Çocuklar köyden Berlin'e bana birkaç mektup attılar. Onları ne kadar sevdiğimi de o zaman anladım. İlk ayrılıktan sonra alınan mektup insana pek acı geliyor. Yavrucaklar beni uğurlarken pek üzülmüşlerdi. Ayrılık hazırlığına daha bir ay öncesinden başladılar. Leon Senva, Leon Senva pour toujours diyorlardı. Dipnot, Leon gidiyor, Leon temelli gidiyor. Akşamları her zamanki gibi şelalenin başında toplanıp ayrılık günümüzü konuşuyorduk. Bazen eski neşemizi yeniden buluyorduk. Ancak gece ayrılırken çocuklar eskisinden farklı olarak bana bütün güçleri ve sıcaklıklarıyla sarılıyorlardı. Aralarından birkaçı öbürlerine göstermeden gelip beni öpüyordu. Bunu da yalnızca benimle baş başa kalmak için yapıyorlardı. Yola çıkacağım gün çocuklar beni istasyona kadar getirdiler. Demiryolu istasyonu köyün bir vers kadar uzağındaydı. Kendilerini tutmak için çok çalıştıkları halde çoğu, özellikle de kızlar, yüksek sesle ağlıyorlardı. Geç kalmamak için acele ettiğimiz halde çocuklardan bazıları birdenbire yolun ortasında üstüme atılıyor, küçük kollarıyla beni kucaklayıp öpüyor, bu yüzden de bütün kalabalığı durduruyordu. Acele ettiğimiz halde durup bu vedalaşmanın bitmesini bekliyorduk. Trene binip yola çıkınca hep bir ağızdan bir hurra çektiler. Sonra da tren uzaklaşana kadar peşimden baktılar. Ben de uzun süre gözlerimi ayıramadım onlardan. Bu odaya girip sevimli çehrelerinize bakar bakmaz, çünkü artık bütün yüzleri inceliyordum, ve ilk sözlerinizi işitince o zamandan beri ilk olarak içimde bir hafiflik duydum. Az önce belki ben de gerçekten mutlu insanlardandım diye düşünüyordum. İlk bakışta sevilecek insanlara kolay kolay rastlanamayacağını bilirim. Bense trenden iner inmez sizi buldum. Duygularımızı ulu orta herkese açmanın uygunsuzluğunu da bilirim. Ama işte size içimi olduğu gibi döküyor, bundan utanç da duymuyorum. İnsandan kaçan bir yaratılışım vardır. Bu yüzden size sık sık gelemeyeceğim. Sakın aklınıza kötü bir şey gelmesin. Bunu size değer vermediğime ya da herhangi bir gücenlikliğime yormayın. Yüzünüzde neler okuduğumu sormuştunuz. Büyük bir hoşnutlukla söyleyeyim size. Adelaida Ivanovna, sizin iyi, sevimli bir yüzünüz var. Ayrıca çok güzelsiniz. Ama insan size bakınca, işte kardeşçe bir yüz diye düşünüyor. İnsanlara temiz duygularla, neşeyle yaklaşır, kolaylıkla kalplerine girersiniz. Bana yüzünüz böyle görünüyor. Sizin yüzünüz de hem güzel hem pek sevimli Alexandra Ivanovna. Ancak belki gizli bir kederiniz var. Hiç kuşkusuz ruh bakımından son derece iyisiniz. Ama neşeli değilsiniz. Ayrıca yüzünüzde Dresden Müzesi'ndeki Holbein'in Madonna'sındaki garip bir özellik var. Yüzlerinizi okudum işte. Nasıl? İyi anlıyor muyum yüzden? Bu işten anladığımı söyleyen sizsiniz. Prens birdenbire generalin karısına döndü. Sizin yüzünüze gelince Lizaveta Prokofievna, şuna iyice inandım ki siz yaşınıza karşın gerek iyi gerek kötü yönleriyle tam anlamıyla bir çocuksunuz. Böyle konuştuğum için bana gücenmiyorsunuz değil mi? Çocukların benim için ne ifade ettiğini biliyorsunuz. Yüzleriniz hakkında söylediklerimi saflığıma da vermeyin. Asla. Benim de kendime göre düşüncelerim olduğuna inanmalısınız. 7. Prens susunca hepsi, Aglaya bile ona neşeyle baktı. Ama herkesten çok Lizaveta Prokofievna keyifliydi. Sınav bitti diye bağırdı. Gördünüz mü sayın bayanlar? Hesapça onu kanadınız altına alacaktınız. Oysa o alçak gönüllülük gösterip arada bir uğramayı kabul etti. Hepimiz aptallığımızı ortaya koyduk. En çok da Ivan Fedorovic. Ama memnun oldum doğrusu. Aferin prens. Bize sizi bir sınavdan geçirmemizi söylemişlerdi. Yüzünden okuduklarınız çok doğru. Gerçekten çocuğum ve bunu biliyorum. Bunu siz söylemeden de biliyordum. Ama siz düşüncelerimi bir çırpıda biçimlendirdiniz. Huylarımızın bir çift su damlası gibi birbirine benzediğini de görüyorum. Çok da hoşuma gidiyor bu. Yalnız siz erkeksiniz, ben kadınım. Siz İsviçre'ye gittiniz, ben gitmedim. Aramızdaki bütün fark bu işte. Aglaya bağırdı. Acele etmeyin maman. Prens az önce kendine göre düşünceleri olduğunu, düpedüz konuşmadığını söylüyordu. Öbür kızlar, evet doğru ya diye gülüştüler. Vazgeçin alaydan. Üçünüzden de daha kurnaza benziyor o. Bak göreceksiniz. Yalnız prens Aglaya için bir şey söylemediniz. O da ben de bekliyoruz.